SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 26 Ocak 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün Avustralya günü. Ancak birçok aborjin ve Torres Boğazı adalı toplum için istila günü. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evden hazırlıyoruz ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woi Wurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra da bu yılki Avustralya gününde Victoria Türk toplumu için yaptıklarından dolayı Order of Australia yani Avustralya nişanı alan Hilkat Özgün'le konuşacağız. Melbourne'deki Türkçe konuşan toplum Hilkat Hanım'ı zaten yakından tanıyor. Programın ikinci yarısında ise Türk asıllı aborjin Tugay Eskin'le tanışacağız. Tugay Bey ile Türk ve aborjin kültürler arasında kendini nasıl bulduğunu konuşacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Paralimpik ve engelli savunucusu Dylan Alcott, yılın Avustralyalısı seçildi. İlk halkların protesto hareketinin simgesi, Canberra'daki Aborjin Çadır Elçiliği 50. yıl dönümünü kutluyor. İstanbul'u esareti altına alan kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havaalanı'nda uçuş seferlerinin yeniden başladığı duyuruldu. Sayın dinleyiciler, bugün haberlerimize en son COVID-19 rakamlarıyla başlıyoruz. New South Wales, 21.030 yeni COVID-19 vakası ve 29 ölüm daha kaydetti. New South Wales hastanelerinde 2.794 kişi bulunuyor. Bunlardan 113'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Victoria 35 ölüm bildirdi. Toplam vaka sayısı ise 13.507. Victoria'daki hastanelerde 113'ü yoğun bakımda, 1089 kişi bulunuyor. 9 ölüm bildiren Queensland'da ise 13.551 yeni vaka kaydedildi. 47'si yoğun bakımda, 887 kişi Queensland hastanelerinde tedavi görüyor. Tazmanya'da 712 yeni vaka bildirdi. Tazmanya hastanelerinde ikisi yoğun bakımda, 28 kişi tedavi görüyor. ACT'de ise 896 yeni vaka ve 0 ölüm bildirildi. ACT'deki hastanelerde 5 yoğun bakımda 67 kişi tedavi altında. Sayın dinleyiciler, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. 2022 yılın Avustralyalısı Dylan Alcott, engelli insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışmaya devam etme sözü verdi. 31 yaşındaki paralimpik ve engelli savunucusuna dün gece Canberra'da düzenlenen bir ödül töreninde ülkenin en yüksek onuru verildi. Böylece Alcott, ödülün 62 yıllık tarihinde bu onura layık görünen ilk engelli kişi oldu. Alcott, Avustralya yaşamının her alanında engelli kişilerin daha fazla temsil edilmesini istiyor.
In our boardrooms, in our parliaments.
Yönetim kurullarımızda, parlamentolarımızda, okullarımızda, telefonlarımızdaki flört uygulamalarında, spor sahalarında, üniversitelerde, kesinlikle her yerde. Böylece herkes gibi hayatımızı yaşamaya başlama fırsatını elde ediyoruz. Ve ben söz veriyorum, sadece bizim değil, bu süreçteki herkesin hayatı zenginleşecek ifadelerini kullandı. 50 yıldan fazla süredir St. John's ambulans servisi için gönüllü çalışan Valmai Dempsey, 2022 yılının kıdemli Avustralyalısı seçilirken, evsiz insanlar için bir mobil sağlık hizmetinin kurucusu olan Dr. Daniel Naur, yılın genç Avustralyalısı seçildi. Bu yılki yerel kahraman ödülünün sahibi ise Shannon Wan oldu. Shannon Wan, kırsaldaki Avustralyalıların alkol kullanımına yoğunlaşan yardım derneği Sober the Country'nin kurucusu ve CEO'su. Bu yılki Avustralya Günü onur ödüllerinde 1000'den fazla Avustralyalı ödüllendirildi. Ödülü alanlar arasında şef Margie Beer, pop şarkıcısı Delta Goodrum, maden patronu Gina Reinhardt ve eski baş bilim adamı Alan Filke yer alıyor. Ödül alanların neredeyse yarısı kadın ve bu ödüllerin başlamasından bu yana en yüksek oran. Avustralya Olimpiyat takımının tüm üyeleri de dahil olmak üzere düzinelerce sporcuya onur ödülü verilirken toplum hizmetlerine katkıları da takdir edildi. Canberra'daki göçmen ve mülteci yerleştirme hizmetlerinin genel müdürü Divya Bakum, ACT'deki mülteci ve sığınmacıların yerleştirilmesine yardım ettiği için ödüllendirildi.
My passion was always helping others, always giving and making sure.
Bakum, tutkum her zaman başkalarına yardım etmekti. Her zaman vermek ve kimsenin eli boş gitmediğinden ve yerleşimlerinin tüm yönlerinin ele alındığından emin olmaktı. Bu yüzden ofisimize ne zaman gelseler onları dikkatlice dinliyor ve ihtiyaçlarını ve neyin ne olduğunu öğreniyoruz diyor. Sayın dinleyicilerimiz, kültürel ve yardım çalışmalarıyla bilinen Melbourne Türk toplumundan Hilkat Özgün de bu yılki Avustralya Günü onur listesinde hak ettiği yeri aldı. Avustralya nişanı olarak bilinen üstün hizmet madalyası alan Hilkat Hanım ile Nejat Başar'ın yaptığı röportajı SBS Türkçe sayfalarında bulabilirsiniz. Canberra'daki Aborjin Çadır Elçiliği 50. yıl dönümünü kutluyor ve bu aynı zamanda dünyanın en uzun süredir devam eden yerli protestosu. Büyükelçilik 26 Ocak 1972'de o zamanki parlamento binasının dışında kuruldu ve ilk günlerinde birkaç kez taşınmasına rağmen hala olduğu yerde. Çadır elçiliği 50. yıl arazi hakları konusunda kızan Redfern'den 4 genç aborjin tarafından başlatıldı ve bir plaj şemsiyesi ve bazı tabelalar kullanılarak inşa edildi. O zamandan beri ilk halkların protesto hareketinin bir işaretçisi ve egemenlikten asla vazgeçmeyen veya yerleşimcilerle bir anlaşma imzalamayan ilk Avustralyalılara saygı duruşunda bulunan bir yer haline geldi. Büyükelçilik 1995 yılında Avustralya Miras Komisyonu tarafından özel öneme sahip yer olarak listelendi. Bugünkü yıl dönümü parlamento binasına yürüyüş öncesi Büyükelçilikte bir protesto ile anılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın hala yakın bir zamanda yaşanabilecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline hazırlanmakta olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna sınırına tahmini 100 bin asker yığarak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefiklerini olası bir savaşa hazırlanmaya teşvik etti. Rusya ise bir saldırı planladığını reddediyor. Başkan Biden, bir işgal olması durumunda hem Rusya'ya hem de Başkan Vladimir Putin'e karşı yaptırımlar konusunda uyardı. Biden, gidip tüm ülkeyi ya da çok daha azını Rusya'ya katmak için işgal edecek olursa muazzam sonuçlar doğurur. Sadece ekonomik sonuçlar ve siyasi sonuçlar açısından değil. Bunun aynı zamanda dünya için de inanılmaz sonuçları olur. Eğer Ukrayna'ya girerlerse 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük istila olur diyor. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, diplomatik çabalar devam ederken sükunet çağrısında bulunarak televizyonda bir konuşma yaptı. Zelenski, son 24 saat içinde Doğu Ukrayna'daki durum kontrol altına alındı. Evet, hala ateş ve ateşkes ihlalleri devam ediyor ve düşman birlikleri bölgeden ayrılmadı ve sınırımıza yakın. Ama asıl önemli olan sıfır yaralı ve ölü var bilgisini paylaşıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, 2022 için dünya ekonomisine ilişkin tahminini düşürdü. Kredi kuruluşu, COVID-19'un omikron varyantının yayılmasının, yüksek enerji fiyatlarının, enflasyondaki artışın ve Amerika ve Çin arasındaki finansal gerginliğin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu söylüyor. Küresel ekonominin bu yıl 4.4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kredi kuruluşu Ekim ayında tahminini %4.9 olarak açıklamıştı. IMF'den Gita Gopinath, salgın 3. yılına girerken COVID-19'un yarattığı ekonomik hasardan dolayı küresel toparlanmanın birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.
The Omicron variant has led to renewed mobility restrictions in many countries.
Gopinath, Omicron varyantı birçok ülkede hareketlilik kısıtlamalarının yenilenmesine ve iş gücü sıkıntısının artmasına neden oldu. Tedarik yollarında yaşanan sıkıntılar, daha yüksek enflasyona, güçlü talep ve artan gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanan baskılara katkıda bulunuyor. Ayrıca rekor borç ve artan enflasyon, birçok ülkenin bu aksaklıkları ele alma kabiliyetini kısıtlıyor ifadelerini kullanıyor. İstanbul'u esareti altına alan kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin başladığı duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistler otele ihtiyacımız var diye bağırarak durumu protesto ettiler. Yolcuların bu sloganları sonrası havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Bu arada Sivas'ın Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30.9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre tüm ülkeyi etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava Cuma günü Türkiye'yi terk edecek. Türkiye hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Sıcaklık kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacak. Bununla birlikte kar yağışının İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediği vakitlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada tepki çekerken CHP'li bazı isimler fotoğrafın eski olduğunu savundu. Restoran işletmecisi İmamoğlu'nun dün gece restorana geldiğini doğruladı. Görüşmenin ses kaydı Twitter'dan yayınlandı. Ses kaydında işletmecinin rezervasyonları bir ay önceden yapıldı. Dün akşam 6 gibi geldiler, bir saat kaldılar ve gittiler dediği duyuluyor. İmamoğlu da yemeği doğruladı ve yemek molası için orada olduğunu savundu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Ülkemiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir paylaşımında bulundu. Bu arada sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda İmamoğlu ile birlikte görünen kişinin Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcot ve eşi Lady Chilcot olduğu iddia edildi. Öte yandan iktidara yakın medyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında olduğu yönündeki haberleri üzerine gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Ongun, bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil dedi. Sosyal medyada bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarını savunan bir paylaşımda bulundu. Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda çünkü öncelikleri karalama dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Almanya'da gazeteci Deniz Yücel'in açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. The Wild Türkiye muhabiri Deniz Yücel, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın özel e-mail posta adresinin Red Hack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haber nedeniyle gözaltına alınmış, terör örgütü propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adam terörist, gazeteci değil demişti. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 9 lira 65 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde tenis var. Ash Bartley, 21 numaralı seri başı Jessica Pagula'yı 1 saatten fazla süren bir mücadelede 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup ettikten sonra Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi. Dünyanın 1 numaralı kadın oyuncusu, yılın ilk Grand Slam turnuvasında henüz set kaybetmedi. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 29 derece, sıcak ve nemli bir gün yaşayacak olan Melbourne'de yağmur birikiyor 35, Sydney parçalı bulutlu 27, Adelaide nemli ve parçalı bulutlu 31, Perth güneşli 30, Hobart az yağışlı 21, Wollongong parçalı bulutlu 25, Newcastle'da parçalı bulutlu 37, Brisbane az yağmurlu 28, Cairns yağışlı ve fırtına ihtimali var 28 ve Darwin'de aynen yağışlı ve fırtına ihtimali var 28 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladığımızı ve banttan yayınladığımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün program sırasında bize gönderdiğiniz mesajları yarın saat 14'te başlayacak ve canlı olarak sunmaya çalışacağımız programımızda okuyabileceğiz. Birazdan Victoria Türk toplumu için yaptıklarından dolayı Order of Australia madalyası yani Avustralya nişanı alan Hilkat Özgün'le konuşacağız. Melbourne'deki Türkçe konuşan toplum Hilkat Hanım'ı zaten yakından tanıyor. Programın ikinci yarısında ise Türk asıllı aborjin Tugay Eskin'le tanışacağız. Tugay Bey'le Türk ve aborjin kültürler arasında kendini nasıl bulduğunu konuşacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, Avustralya Günü kapsamında bugün Order of Australia madalyasına layık görülenlerden biri de Melbourne'deki Türkçe konuşan toplumun yakından tanıdığı Hilkat Özgün'dü. Hilkat Hanım röportaj isteğimizi kırmadı.
"26 Ocak Avustralya günü aynı zamanda toplumun önde gelen kişilerine Order of Australia ödülünün verildiği bir gün. Bu yıl bu önemli madalyayı alanlardan biri de Victoria'daki Türkçe konuşan toplumun çok yakından tanıdığı Hilkat Özgün. Biz de SBS Türkçe olarak bilim insanı ve Avustralya Türk Kültür Platformu Başkanı Hilkat Hanım'ı arayıp kutlamak istedik. Hilkat Hanım, öncelikle tebrik etmek istiyorum sizi bu aldığınız ödülden dolayı.
Çok teşekkür ederim Nejat Bey. Bu ödüle layık görülmem Avustralya Türk toplumunun bir bireyi ve özellikle bir Türk kadını olarak çok gurur verici. Onun için şu an gerçekten heyecanlıyım. Yani kelimelerle ifade etmek zor.
Tahmin ederim. Bize göçmen bir bilim kadını olarak bu aldığınız ödülün sizin için ne anlama geldiğini anlatır mısınız lütfen?
Bu ödül Avustralya'da verilen en büyük ödül. Yani Avustralya nişanı olarak geçiyor. Üstün hizmet veya olağanüstü başarı sağlayan Avustralyalılara verilen bir ödül. 1975'ten bu yana veriliyor. Avustralya'daki valiye aday gösteriliyorsunuz. Bir komiteden geçiyorsunuz. Ve kraliçenin onayıyla bu ödülü alıyorsunuz. Dolayısıyla oldukça prestijli bir ödül, çok da güzel bir madalyası var. Burada benim gerek toplumsal olarak gerçekleştirdiğim işler, gerekse bilimsel çalışmalarımla Türkiye'nin Avustralya'da gurur verici bir yüzü olmam nedeniyle bu ödül bana layık görülmüş. Ben de bunu yapabildiğim için oldukça mutluyum. Avustralya'da Türk toplumuyla ilgili yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Bir derneğin başkanıyım. Avustralya Türk Kültür Platformu'nun. Avustralya'da Türk Lale Festivali'ni 2005'te ailemin katkılarıyla birlikte başlattık ve Türk Lale Festivali oldukça güzel bir yer edindi. Türk kültürünü, Türk müziğini her şeyiyle tanıtmak açısından. Onun dışında 1995'te ODTÜ Mezunları Kulübü'nün kurucularındanım. Yine bu yıllarda yurt dışından gelen, Avustralya'ya çalışmak için gelen kişilerin yani eşlerinin oluşturduğu bir dernek var. Uluslararası expat, yani burada geçici olarak bulunan kadın, bir kadınlar derneği var. Onun başkan yardımcısıyım. Space for You diye göçmen kadınlar ve refüji, yani sığınmacı kadınlara yönelik bir grubumuz oldu, çalışmalarımız oldu. Geldiğimden beri futbol kulüpleri de dahil olmak üzere onların komitesinde de çalıştım. Birçok alanda, kreşler olmak üzere, okullar olmak üzere birçok alanda çalışıp gönüllü olarak çalışmalar yapmaya çalıştım. Bunların ödülünü daha önce de aldım. 30 yıllık gönüllü çalışmalarımla bir ödülüm var. Başkonsolosluğun verdiği bir kültür ödülü var. Yani birçok Avustralyalı Türk olma ödülleri var. Yani hayatımda birçok ödül var. Tabii bu bilimsel alanda da. Ben şuna inanıyorum. Eğer bir alanda başarılıysanız her alanda başarılı oluyorsunuz herhalde. Bilimsel alanda da 2 altın madalyam var. Çok önemli projelerde çalıştım ve önemli buluşlar elde ettik. Dolayısıyla yani çalışmalarımız çok, hala da devam ediyor.
Hilkat Hanım, göçmen olarak zaten, yani göçmen olmak başlı başına zor bir şey. Bir de göçmen olarak Avustralya'da başarılı olmak ve bu tür bir ödül almak gerçekten son derece özel bir duygu olsa gerek. Avustralya'ya yeni gelen göçmenlere ve özellikle kadınlara ne tür tavsiyeleriniz var acaba?
Çocukluktan beri zaten göçmen bir ailenin kızıyım. Ailem Almanya'da yaşadı, babam öğretmendi orada. Şimdi aileden gelen bu gönüllülük olgusu o kadar etkiliyor ki sizin hayatınızı. Babam bir köy enstitüsü öğretmendi. Dolayısıyla gönüllülüğü ondan öğrendim. Göçmenliği onunla birlikte yaşadım ve göçmenlik hayatına alışmayı da ailemle birlikte Almanya'da yaşadım. Fakat Avustralya çok daha göçmen olarak şanslı olduğumuz bir ülke. Kendimizi, yani biz buraya geldikten 2 yıl sonra Avustralya vatandaşı olma hakkını aldık. Dolayısıyla kendimi Avustralyalı Türk olarak gördüm. Hem Avustralyalı olmakla hem Türk olmakla her zaman gurur duydum. Dolayısıyla göçmen, daha da yani bunun yanında göçmen kadınlar, eğer isterlerse başaramayacakları bir şey yok diye inanıyorum ben. Yeter ki istesinler. Ya ortamlar var, onlara her türlü imkanlar veriliyor. Sadece kendi içinize kapanmayıp biraz dışarıya bencil de düşünmeyip kendi toplumunuzu düşünerek, çünkü benim için Avustralya'da toplumumun önde gözükmesi, toplumumun takdir toplaması en büyük, en özel şeylerden birisi. Ben yıllarca bunun için çalıştım. Gerek çalıştığım iş yerinde, gerek diğer gönüllülükle ilgili kurumlarda Türkiye'yi ve Türk insanının güzel yüzünü tanıtmaya çalıştım. Zaten insanlar sizi tanıdığı zaman kabullenmesi kolay oluyor. Kabullenmeleri kolay olduğu zaman da başarı da kaçınılmaz oluyor diye düşünüyorum. O nedenle özellikle gençlerimize kültürlerini kesinlikle kaybetmemelerini ve gurur duymalarını öğütlüyorum. Kesinlikle Avustralyalı Türkler olarak görsünler kendilerini ve çok da başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü biz Türkler gerçekten gittiğimiz yerde başarıyoruz diye düşünüyorum.
Hikat Hanım, Lale Festivali'nden bahsettiniz. Yani ailenizle başlattığınızı söylediniz. Bu Lale Festivali nasıl gidiyor bu sene?
Bu sene Lale Festivalimiz olacak. Tabii tamamen gelişmelere bağlı olarak. Biz son iki yıldır yapamadık ve çok özledik. O ortamlar özlendi. Çünkü Türk toplumunun gerçekten gurur duyarak geldiği ve gururla lalelerine sahip çıktığı, lalesinin orijinaline sahip çıktığı ve kültürüne sahip çıktığı bir ortam. Çok da eğleniyoruz. O nedenle inşallah diyorum bu sene Lale Festivalimizi yapacağız. Ve son olarak da müsaade ederseniz ben aldığım bu değerli ödülü, iki çocuğum var, Selen ve Deniz. Onlara ithaf etmek istiyorum. Eşime, yani bu tabii ki prensipli çalışma ve gönüllü çalışmalar var bunun arkasında. Avustralya'da yaşayan tüm gençlerimize armağan etmek istiyorum. Bir Türk kadını olarak bugünlere geldiğim için Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Aynı zamanda onun gençlerine diyorum ki yolumuz açık olsun. Lütfen çalışın ve başarıyı elde edin. Ve bütün göçmen çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Onlara başarılar diliyorum. Benim başarılarımla bir kişi bile gurur duyabiliyorsa bu da benim için en büyük mutluluk olacaktır.
Başarınızın arkasında aileniz de güçlü bir aile yapısı olsa gerek. Yani annenizden babanızdan bahsettiniz, göçmen bir aile olduğunuzdan. Yani bütün bu aslında başarı, hepinizi tebrik etmek lazım herhalde. Tekrar tebrik etmek istiyorum. Son olarak bu pandemi döneminde Türkçe konuşan topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba?
Hiçbir zaman morallerini bozmasınlar. Bu gelip geçici bir şey. Yani her zaman pozitif olmaya çalışsınlar. Çünkü negatif olduğunuz zaman her şeyle etkileniyorsunuz. Başarınız etkileniyor, sağlığınız etkileniyor. Bunların hiçbirine fırsat vermeyin. Özellikle ben şunu görüyorum. Çok yalnız kaldık. Herkes birbirinden koptu bu pandemide. O nedenle psikolojiler bozuldu, sağlık bozuldu. Yani bunu yapmayalım. Birbirimize en azından birer telefonla erişmeye çalışalım. Ben öyle yapıyorum. Yani bunun kesinlikle üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum.
Biz SBS Türkçe olarak kesinlikle gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler Hikat Hanım.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sayın dinleyiciler, buradan Hikat Hanım'ı tekrar kutluyoruz SBS Türkçe olarak. Ve şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bugün 26 Ocak Avustralya günü. Ancak bu ülkenin gerçek sahipleri için 26 Ocak, istilanın başlangıcını simgeliyor. Britanya'dan ilk filonun Avustralya kıyılarına varmasının yıl dönümü. 26 Ocak 1788'de Sir Arthur Phillip, Sydney Körfezi'ni Kral George adına sahiplenmişti. Avustralya gününün 26 Ocak'ta kutlanması da bir tartışma konusu. 26 Ocak'ta milyonlarca Avustralyalı bu ülkede yaşamayı ve Avustralyalı olmayı kutluyor. Ancak Aborjin ve Torres Boğaz adalıları için bugün acıların başlangıcının simgesi. Peki bugünü saygıyla anmak için ne yapmak lazım? Vintage mağara kadını Laura Thompson'ın giydiği tişörtün üstünde Not a day to celebrate, yani kutlanacak bir gün değil yazıyor. Etrafındaki bazı insanlar dün federal hükümet tarafından telif hakkı satın alınan ve artık herkesin ücretsiz bir şekilde kullanabileceği aborjin bayrağı tişörtü giyiyor. Bazılarında da always was, always will be aboriginal land. Her zaman aborjin toprağı oldu ve öyle de kalacak diye çevirebildiğimiz slogan var. Thompson'un Melbourne merkezi moda evi bu tişörtler üzerinden bir tartışma başlatmak istiyor. Aile ortamında veya bir mangal partisinde tişörtler sayesinde bu tartışmanın daha kolay başlayacağını, tartışmanın kendisinin aborjin ve Torres Boğazı adalılara destek mahiyetinde olduğunu söylüyor. Yerliler tarafından işletilen firmalarda alışveriş yapmak bile başlı başına destek. Tazmanya Aborjin Merkezi'nden Nala Menzel, dinleyip öğrenerek destek olabileceğinizi söylüyor. Covid-19 yüzünden Tazmanya Aborjin Merkezi bugünkü istila günü protestosunu internet üzerinden düzenleyecek. Bu yüzden de Avustralya çapında herkes katılabilir.
We didn't want to put our community and our elders or our supporters at risk.
Yerli toplumun ileri gelenlerini ve destek verenleri riske atacak bir harekette bulunmak istemediklerini, bu yüzden de ilk defa sokaklarda yürüyüp meclis bahçesinde toplanmadan istila gününü anacaklarını söyledi. Kolonileşmenin başlamasından sonra yerli topluma yönelik en az 300 ayrı katliam gerçekleştirildi. Ancak toplam yerli ölümlerin sayısının hiçbir zaman bilinemeyeceği söyleniyor. Ailelerin bölünmesi, Avrupalıların getirdiği hastalıklardan ölenler, çalınan nesiller olarak bildiğimiz ailelerinden zorla koparılan çocuklar, kolonileşmenin sonuçlarından bazıları.
January 26 to us marks the beginning of all these massacres and the destruction of our society.
Tazmanya'da Menzel, 26 Ocak'ın katliamların ve aborjin toplumunun yok edilişinin başlangıcı anlamına geldiğini, insanların Tazmanya'da olanları öğrenince Avustralya gününün başka bir güne alınmasını destekleyeceğini düşündüğünü söylüyor. Şimdi baştaki soruya dönecek olursak, saygıyla anmak için ne yapmak lazım? Dinlemek, öğrenmek ve tartışmaya katılmak gerekiyor. Aborjin ve Torres Boğazı toplumlarının tarihini öğrenin, Avustralya yerlilerini dinleyin ve yerlilerin sahip olduğu şirketlerden alışveriş yapın. Sayın dinleyiciler, şimdi sizde ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir röportajı paylaşmak istiyorum. Tugay Eskin bir aborjin Türk. Tugay Bey, hayat hikayesini arkadaşımız Mert Balkanlı'ya anlattı.
Sayın dinleyiciler, bugünkü konuğumuz gerçekten çok özel bir insan. Belki bazı takipçilerimiz hatırlayacaktır. SBS'in aborjin kanalı NITV, son 10 yıldan beridir buranın ilk halklarıyla birçok projede çalışmış olmamdan dolayı benimle, üzerime yapışmış, Türkiye'nin aborjinlere resmi olmayan büyükelçisi sıfatımla bir röportaj yapmıştı. Bu röportajın ardından sosyal medya hesaplarımdan birine Tugay Eskin isimli bir hesaptan bir mesaj geldi. Tugay ile konuşmaya başladığımda kendisinin beni bu NITV programında duyduğunu ve kendisinin yarı aborjin, yarı Türk olduğunu söylüyordu. Ve ben de bu nadir fırsatı kaçırmayıp kendisine bir röportaj teklifi yaptım ve o da kabul etti. Noongar Yamaçji ulusundan olan Tugay Eskin bir akademisyen ve fizisyen. Türkçesi maalesef çok iyi değil. O yüzden söyleşimizin önemli bir bölümünü tercüme etmek zorunda kaldım. İlk önce yapabildiği kadar kendisini bize tanıtmasını istedim.
Benim isim Tugay Eskin. Perth'a doğdum. Babası Türk, annesi Aboriginal. Ama benim Türkçe iyi değil.
Tugay'ın babasının Türk olduğunu öğrendiğimde ilk sorum Türkiye'nin neresinden olduğu oldu.
Osmaniye'nin Adana. Ben oraya gitti, çok sevdim. Türkiye'yi çok sevdim, çok özledim. Aile var oraya. Amca var, teyze var, her şey Türkiye. Oraya gitti, Türkiye'yi çok seviyorum.
Oradaki aileni biliyor musun?
Her şey biliyor. Amca, hala, Hepsi biliyor. Hepsi 6 tane var. Aile, 4 tane abisi var, 2 tane abla.
Tugay, baba tarafından herkesin Türkiye'de yaşadığını ve babasını neredeyse 10 sene önce Adana huzur evinde yatarken Alzheimer's'tan kaybettiğini anlatıyor.
I think the best place for him was...
Son zamanlarda beni hatırlamıyordu. Bence Adana huzur evi onun olabileceği en iyi yerdi. Her sene Perth'ten Adana'ya uçup onunla olmaya devam ettim diyor. Tugay, babasının maceracı karakterde olduğunu ve bu şekilde kendisini Avustralya'da bulduğunu anlatıyor.
Back in 1971,
1971 yılında Avustralya'nın göçmenleri davet eden bir programı vardı. Babam Singapur'a kadar karayoluyla gitmiş. Otobüsleri kullanmış, otostop çekmiş. Singapur'da ise Perth şehri uçakla en yakın olduğundan oraya uçmuş. Yani babam uzun bir maceranın ardından Avustralya'ya ulaşmış diyor. Tugay Türkçeyi babasından öğrendiğini ama yetişirken evlerinde çok az Türkçe konuşulduğunu söylüyor.
Anne Türkçe bilmiyor. Zor için. Yavaş yavaş öğrendi ama her zaman unuttum. Bir tane kardeş var. O isim Tufan. Biz İngiliz konuşuyor evde de. Babası biraz Türkçe konuştu ama çok az.
Yine de fena değil yani, anlaşabiliyoruz. Çok ilginç, siz anlayabiliyorsunuz benim ne dediğimi.
Anlıyor ama konuşmak çok zor. Türkiye gidiyor, bir ay oraya kalıyor. Türkçe iyi öğreniliyor ama Avustralya'ya geleceğim, unutuyorum.
Tugay annesinin yerli halktan zorla çocukların alındığı çalınan kuşaklar olarak adlandırılan jenerasyondan olduğunu ve anneannesinin aborjin olduğunu anlatıyor.
So my grandmother was both Aboriginal and had a bit of English from her.
Benim anneannem aborjindi ama çok az da İngiliz kökeni vardı. Aile ağacımızı yeni jenerasyon öncesine kadar bakma şansım oldu ve İngiliz tarafımızın Kuzey İngiltere'de yaşamış olduğunu buldum. Yani anneannem ne kadar aborjin de olsa İngiliz kökleri de vardı diyor. Tugay'a kendisini aborjin toplumunun bir parçası olarak görüp görmediğini sordum. Çok ilginç bir soru. Ben 1980'lerde Victoria'da yetiştim. Victoria'da o zamanlarda sen ya bir Türktün ya da bir aborjin. Annem ve babam ayrıldığından dolayı benim kimliğim büyürken 13-14 yaşlarına kadar Türktü. Ama 16 yaşına geldiğimde annemi Perth'te ziyaret ettim ve o zaman bir tarafımın aborjin olduğunu buldum. İlk önce 16 yaşında bir genç olarak aborjin tarafımı reddettim. Ama 16 ve 19 yaşlar arasında ülke içlerini dolaşma şansım oldu. Akrabalarımdan biri sayesinde aborjin kültürünü ve dilini öğrenebildim ve bu şekilde kimliğimi benimsemeye başladım. 19'a geldiğimde ise kendimi bir aborjin olarak görüyordum. Ama 22 yaşlarında ülke içlerinde izole toplumlara ilk yardım eğitmeni olarak işe başladığımda ise kendimi sahte bir aborjin gibi hissettim. Ne kadar aborjin de olsam aborjin gibi hissetmiyordum. Türk olarak da hissetmiyordum ki aynı zamanda Türktüm. Ne kadar iki toplumda da kabul görsem de kendimi iki topluma da ait göremiyordum. Yani bir kimlik krizi yaşamaya başladım. Sanırım 1996 yılında Kanada'ya gidip Avustralya'yı Dünya Karate Şampiyonası'nda temsil edip dünya 11.'si olduğumda ne zaman Avustralya bayrağı ortaya çıktı ve milli marş okundu, işte o zaman kendimi Avustralyalı hissetmedim. Aborjinleri yaptıklarından dolayı. Yani böyle bir dönüşümden geçtim. İlk önce Türktüm, sonra bir şekilde Avustralyalıydım. Ama en sonunda kimliğim bir aborjin olarak değişti. Yani hangi millete ait olduğum hissi yıllar içinde hep değişti diyor. Tugay'a sorduğum bir sonraki sorumda ise ilginç bir an yaşıyoruz. İlk halklardan bu toprakların sahibi olarak bahsettiğimde Tugay beni düzeltiyor. İlk önce seni düzeltmek zorundayım. Özellikle aborjinler bu toprakların sahibi değil. Biz hiçbir zaman toprağın sahibi değiliz. Biz bu toprakların bakıcılarıyız. Biz toprağın değil, toprak bizim sahibimiz. Yani bizim farklı bir bakış açımız var. Sahip olmak daha çok yasalarla ilgili bir terim. Hala duyabilirsiniz ama bu daha çok legal durumu anlatmak açısından kullanılır. Bu ayrımı yapmamız önemli ifadelerini kullanıyor. Tugay'a aborjin pasaportlarını soruyorum. Çok kişinin bilmediği ilk halkların pasaportu olduğu ve az sayıda ülkede de olsa bu pasaportların geçerli olduğu. Tugay başvurusunu yaptığını ama hala beklediğini söylüyor. Ama bu onun aborjin kimliğini ne kadar önemsediğini de gösteriyor.
Having been on cultural experience, what it was to be on country, it's just a special feeling.
Benim için kültürel deneyimi yaşamak ve kendi ulusumun topraklarında olmak gerçekten çok özel bir duygu. O bağlantıyı ve mirası hissetmek bambaşka bir duygu. Çanakkale'yi de ziyaret ettim. Bu arada ben Avustralya ordusunda da birkaç yıl görev yaptım. Aklımdaki sorulardan birisi hep şu oldu. Acaba dedelerim burada karşı karşıya gelmiş miydiler? Ama bunu Türkiye'deki aileme söylediğimde hayır dediler. Senin deden Türkiye'nin doğusunda savaşmıştı cevabını verdiler diyor. Tugay'a Türkiye'deki insanlar ile buranın ilk halkları arasında bir benzerlik görüyor musun diye sordum.
It's funny. Culture-wise, yes.
Kültürel olarak evet. Bazı gelenekler evet. Aile değerleri benzer, yaşlılara değer vermemiz, yanlarında nasıl konuşacağımızı bilmemiz, genel anlamda aile yapısı çok benziyor cevabını veriyor. Tugay'a aborjinlerin zamanla ilgili farklı ilişkisini anlatmak için kullanılan Koiri Time'ı ve Türkiye'de de zamanın esnek kullanımını hatırlatıyorum.
Yes, so nothing's done in a hurry. So everything's done when it needs to be done.
Evet, hiçbir şey hızlı, acele bir şekilde yapılmaz. Zamanı geldiğinde yapılır. En önemli şey iletişimdir ve biz aborjinler olarak buna yarning deriz. Önce bir oturup konuşuruz. Böylece hiçbir şey aceleye gelmez. Buluşmalar mesela saat 2 diye ayarlarsınız belki, saat 4.30'da gerçekleşebilir. Yani ne zaman olması gerekiyorsa. Her şey Koiri Time'a göre yapılır diyor. Bunun bana bizim kültürümüzü hatırlattığını, aborjinlerin İngilizceye kazandırdığı yarning kelimesinin Türkçe karşılığının sohbet, muhabbet olduğunu söylüyorum.
Yeah, it's like a sohbet. Exactly.
Evet, aynı sohbet gibi. Bunu daha önce düşünmemiştim. Kesinlikle haklısın. Aynı sohbet gibi diyor. Tugay'la sohbetimizin sonlarına gelirken, daha ilk başlarda sorduğum ama söyleşinin başka bir yöne gitmesiyle konuşma şansı bulamadığımız ciddi bir konu üzerine yoğunlaşıyoruz. Avustralya'da ilk halkların yaşama koşullarında bir ilerleme olup olmadığı.
One of the things I try to stress, whether I'm teaching students,
eğitmenlik yaparken veya araştırmalarımda üzerine bastığım bir nokta var. Terminolojide biz buna dayanıklılığı temel alan yaklaşım diyoruz. Bu yaklaşımda kötü olan şeylerle başlamak ve aborjinlere yönelik basma kalıp fikirler yerine tartışmaya bir dakika. Aborjinler dünyada yaşayan en eski kültürlerden birine sahip, hızla gelişiyor ve zaman içinde daha da iyiye gidiyor diyerek başlayabiliriz. Tabii her zaman her şey toz pembe değil ama kültürümüzün güçlü tarafından bahsetmemiz belki de en önemli şey. Yani aborjin kültürü üzerindeki bu negatif yaklaşımı kaldırabilirsek, bu Avustralya'daki uzlaşma için büyük bir adım olur diyor.
Our culture not only survived, it's thriving.
Şu anda da kültürümüz daha iyiye gidiyor. İlkokullarda dillerimizi öğrenebiliyoruz. Artık bir sürü akademisyen, doktor, mühendisimiz var. Aslında inanılmaz büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Yani bardağın dolu tarafını görmek önemli ifadelerini kullanıyor.
And look, if we can get the Turkish community and the Aboriginal community engaged.
Ve Türk ve aborjin toplumunu bir araya getirebilir ve NAIDOC zamanlarında veya misal camiye giderek nasıl olacaksa bir araya getirebilirsek bu Avustralya'daki uzlaşma içinde ileriye dönük bir adım olur diyor. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Türkçe de olabilir.
Look, her şeye çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş şu Aboriginal Türk relationship inşallah iyi olsun. Daha iyi. I don't know if you understood me.
Eminim herkes anlamıştır.
İnşallah.
İnşallah. İyi günler Tugay.
İyi günler. Okay, görüşürüz. Bye bye.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlara yer vereceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Melbourne'dan Bayram Bey'in mesajı şöyle. Etrafında otelleri olan, metrosu olan dünyada sayılı Atatürk Havalimanı'nı rant uğruna boşaltıp yeni yaptıkları havalimanının kargo bölümü kara dayanamadı, çöktü, turistler protesto etti. Otel diye yol yapıyorlar, çöküyor. Kastamonu sahil yolu 4 kez yapıldı. Havaalanı yapıyorlar, yolcu uçmuyor. Kütahya'dan bahsediyor dinleyicimiz. Hızlı tren yolu yaptılar, 25 can aldı. Halk kar altında, ucuz ekmek kuyruğunda Almanya, Fransa, Avrupa bizi kıskanıyor demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, bir ülkenin dini teamüllerine ve aynı zamanda o ülkenin başkanına şarkı söylüyorum veya atasözünü hatırlattım diyerek demagoji yaparak hakaret etmek demokrasi ve fikir özgürlüğü değildir. Madem ki kendinde bu suç işleme medeni cesaretini bulabiliyorsun, o zaman bunun hukuki yaptırımlarına da katlanacaksın demiş Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Sidney'den, Türkiye'nin doğal gazını kestiler, sanayi durmuş durumda, AKP hükümeti faturayı ödememiş, onun için kesmişler diyor. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, şu yürekli sanatçılardan birisi de fikir özgürlüğünü kullanıp Atatürk'e hakaret etsin de işte o zaman görür Anya'yı, Konya'yı demiş. Necdet Şimenli Bey, artan Ukrayna-Rusya gerilimi hakkında bir mesaj göndermiş. Dünyanın Ukrayna'nın yanında olduğunu bilen Putin, Ukrayna'yı istila etmeyi düşünürken nasıl tehlikeli bir oyun oynadığının farkındadır inşallah diyor. Fatoş Ye Rumuzu dinleyicimiz, İmamoğlu belediyeyi kazandığından beridir Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamadı. Ayrıca İstanbul için yapmak istediği hiçbir şeye imza atmayarak engel koyuyor. Sonra da İstanbul Belediyesi çalışmıyor diyerek halka algı operasyonu yapıyorlar. Zaten kendisi demişti, kazansalar da onlar topal ördek demişti. Evet, dediğini yapıyor. Üstelik bir de İmamoğlu'na utanmadan benden randevu istiyor demesi de ayrı bir gaf. Senden randevu istemeyip de nereye gidecek? Bu ne biçim bir cumhurbaşkanlık? Madem görevini yapmıyorsun, o zaman o makamda ne işin var diye sormuş Fatoş Y. Rumuzu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, ülke siyaseti tam bir drama diyor Türkiye hakkında. Diktatörlük faşizmdir. Yalan ustaları AKP'liler her gün rezil oluyorlar. İnsanlıktan çıkmış şeytana dönmüşler. Bunlar her gün bahanelerle insanları tutukluyorlar. Eğer ülkede başka birileri kalmazsa yurt dışında tutuklamaya bile başlayabilirler demiş. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. 40 sene çalıştım, fabrika kapandı. 2 senedir bir gelirim yok. Healthcare card bile vermediler. Milyon dolarlık mal varlığı olan iş yapan adamların ellerinde healthcare card var. Ama utanmadan her fırsatta hırsız Erdoğan diyorlar. Adalet, temiz yönetim diye bağıran bu kişilerin kendileri hırsız, temiz değil demiş bu dinleyicimiz. Son olarak Hacı Tokdemir Bey'in mesajını okumak istiyorum. Bizler Anadolu'nun bin bir rengiyle, türküsüyle, folklörüyle yaşamış ve yaşamakta olan insanlarız. Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın torunlarıyız. Kimsenin dini bitirmek, bayrağı indirmek gibi derdi yok. Ama bu argümandan beslenen ortamı geren, her fırsatta şeriat ve hilafet isteyen tarikatlar ve bunları destek veren siyasiler ve kurumlar var. Din ve vicdan özgürlüğü, hoşgörü, fikir ve düşünce özgürlüğü herkesin ortak amacı olması gerekiyor. Yoksa ülkem kutuplaşma ve kargaşaya doğru sürükleniyor. Yazık oluyor hepimize demiş Hacı Bey. Bugünkü mesajların Necdet Çimenli Bey'den gelen bir mesajla bitirmek istiyorum. Adanın efendilerinden toprakları ve hakları gasp edilip 26 Ocak'ta bunun kutlanması adanın sahipleriyle alay etmektir, hakarettir, Avustralya günü iptal edilmeli demiş Necdet Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi sizle en son COVID-19 gelişmelerini paylaşıyoruz. COVID-19 pandemisi hayatımızı ve tüm planlarımızı alt üst etti. Dün, yani 25 Ocak, Avustralya'nın ilk COVID-19 vakasının ikinci yıl dönümüydü. Vakaların büyük çoğunluğu son bir ayda kaydedilmiş olsa da iki yıldır hayatımız eskisinden çok daha farklı. Yine de normale yaklaştığımızın belirtileri de yok değil. Deakin Üniversitesi'nden immünolojist Profesör Catherine Bennett, hastanelik olanların sayısının artışının durmasının önemine dikkat çekti.
We've been able to manage the seriously ill in hospital. We've had big issues because of the high infection rates in the community trying to manage.
Hastanelerde tedavi altında olan ciddi hastaların sayısını kontrol altında tutabildiğimizi söyleyen uzman, toplum içinde artan vaka sayılarının bir süre sıkıntı yaşattığını, ancak artık vaka sayılarının da düşmeye başlamasıyla beraber normale dönmeye odaklanmanın zamanının geldiğini söyledi. Çocukların okula ve insanların işe dönmesiyle ve toplum içi COVID-19 taramalarının başlamasıyla beraber vaka sayılarında önümüzdeki haftalarda bir miktar artış olabileceğini, ancak yine de okulların açık kalıp Şubat ayı boyunca vakaların azalmasını beklediğini söyledi. Bugünkü istatistiklere bakacak olursak New South Wales'da 2794 kişi hastanede tedavi altında. Son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da 1089 kişi hastanede, 35 kişi öldü. Queensland'de 889 kişi hastanede ve 9 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Tazmanya'da 11 kişi hastanede ve 1 kişi öldü. Queensland'de yetkililer yaşlıların önümüzdeki birkaç hafta boyunca kalabalığa karışmaması yönünde uyarıda bulundu. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Paralimpik atlet, tenis şampiyonu ve engelli hakları savuncusu Dylan Alcott, 2022 yılının Avustralyalısı seçildi. Melbourne'deki Türk toplumu üyelerine Hilkat Özgün, Order of Australia madalyasını kazandı. İstanbul'daki kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun krizi yönetim çabaları eleştiri konusu. Avustralyalı Ash Barty'nin Avustralya açıktaki serüvenini sürüyor dün oynadığı maçta rakibine hiç şans vermeyen Barty yarı finale kaldı ve Avustralya açığı ilk defa kazanmak için favori olarak görülüyor. Bir sonraki yayınımızı yarın saat 14'te canlı olarak sunmaya çalışacağız. O zamana kadar bizi sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından takip edebilirsiniz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün dileriz. Thank you.